Ayrım 9. Akılça. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 70. Aynada çevresi kurşun ışıltılarıyla çevrili hayalini görüyordu. Biraz daha yaklaştı. Ne omuzlarına bakıyordu, ne göğüslerine. Bedenini sevmiyordu. Karnına, geniş ve bereketli karnına baktı. 7 yıl önce gene bir sabah böyle aynaya sokulmuş, o gece ilk kez Matthew ile yatmıştı. Aynı kararsız şaşkınlıkla düşünmüştü. Demek gerçekten sevebilirmişim. Aynada pürüzsüz ve cilalı etini seyretmişti. Bu et yumuşak bir kumaştı ve beden bir düzlükten ibaretti. Yalnızca ışığın saf ve suçsuz oyunlarını aksettirmek ve rüzgarın kımıldattığı su gibi okşayışlar altında ürpermek için yaratılmış bir düzlük. Bugün bu o aynı et değildi. Karnına bakıyor. O yumuşak, yağlı ve besleyici bolluk karşısında küçük bir çocukken Lüksemburg'a giden kadınların memelerini gördüğü zaman duyduğu hissi bugün gene içinde buluyordu. Nefret, iğrenme ve korkunun yanı sıra tuhaf bir umut. İşte burada diye düşündü. Bu karnının içinde küçücük bir kan pıhtısı suçsuz bir telaşla yaşamak için çırpınıyordu. Henüz bir hayvan bile olmayan ve bir bıçak darbesiyle parçalanıverecek küçücük bir kan pıhtısı. Şimdi benim gibi aynada karınlarına bakıp işte burada diyen başka kadınlar vardır dünyada. Ama onlar bununla övünürler. Omuz silkti. Evet öyleydi. Budalaca bir çabayla gelişmeye, çiçeklenmeye çalışan bu beden ana olmak için yaratılmıştı. Ama erkeklerin düşüncesi başkaydı. O ihtiyar kadına gidecekti. İçindekinin herhangi bir küçük ur olduğunu düşünebilmek yeterdi. Zaten şu anda ufacık bir urdan daha fazla bir şey değil. İhtiyar kadına gidecek, bacaklarını yukarı doğru kaldıracaktı. Kadın kasıklarının arasına aletini sokacak, içini kazıyacaktı. Sonra artık bu olaydan bir daha hiç söz edilmeyecekti. Tatsız bir anı olup unutulacaktı. Herkesin yaşamında böyle anılar vardı. Marcel pembe odasına dönecek, okumaya, bağırsaklarından yana sıkıntı çekmeye devam edecekti. Matthew gene haftada 4 gece gelecek, genç bir anne gibi ona özenle bakacak ve hele onunla yattığı zaman çok daha dikkatli hareket edecekti. Sonra ara sıra da Daniel gelecekti. Daniel belki de onun için kaçırılmış bir fırsattı, kim bilir. Birden aynada kendi gözlerini görerek başını çevirdi. Matthew'den nefret etmek istemiyordu. Kalkıp yıkanmalı, giyinmeli. Kımıldamaya cesareti yoktu. Yatağın üzerine oturdu. Ellerini usulca karnına, tam siyah tüylerin başladığı yere koyarak sevgiyle ağır ağır bastırdı. İşte şurada. Kini ve nefreti yumuşamıyordu. Kendini inandırmak isteyerek kuvvetle, "Ondan nefret etmek istemiyorum," diye mırıldandı. O da kendince haklı. Bazı böyle kaza olunca, herkes öyle değil mi? Hem bilmiyordu ki suç bende, ona söylemedim. Bir an gevşeyeceğini, rahatlayacağını sandı. Matthew'yu suçlu bulmaktan korkuyordu. Ama hemen ardından irkilerek nasıl söyleyecektim diye öfkeyle düşündü. Bana hiçbir şey sormaz ki. Evet, daha baştan aralarında birbirlerine her şeyi söylemeyi kararlaştırmışlardı. Ama bu en çok Matthew'un işine yarıyordu. O kendinden bahsetmeyi, vicdanındaki küçük kımıldanmaları, ahlak kaygılarını anlatmayı seviyordu. Marcel için kendini üzmüyordu. Bunu bilmesi gerekti, kendinden söz etmediğini. Çünkü kendimi başkalarına anlatabilecek kadar sevmediğimi anlaması gerekti. Ama Daniel başkaydı. Daniel onu kendi kendisiyle ilgilendirmeyi biliyordu. Ona güzel, okşayıcı gözleriyle bakarak öyle tatlı bir merakla soruyordu ki, sonra aralarında küçük bir giz de vardı. Daniel giz dolu ilişkilerden hoşlanıyordu. Marcel'i görmeye gizlice geliyordu ve bundan Matthew'un haberi yoktu. Kötü bir şey yapmıyorlardı. Bu daha çok muzip bir oyuna benziyordu. Ama bu suç ortaklığı aralarında ince ve sevimli bir bağ oluşturmuştu. Hem Marcel azıcık kendine özgü bir yaşamı olmasından memnundu, gerçekten kendinin olan, bir başkasıyla paylaşmak zorunda olmadığı bir şeydi bu. Daniel gibi yapsa yeterdi diye düşündü. Neden sanki yalnız Daniel beni konuşturabiliyor? Bana biraz yardım etseydi. Dün bütün gün boğazında kas katı bir yumrukla dolaşmıştı. Ona bırakalım kalsın diyebilmek için kıvranmıştı. Ah, bir saniye, yalnızca bir saniye düşünüp bekleseydi söyleyebilecekti. Ama o gelmiş, o saf dil suratı takınmış ve çaresine bakacağız değil mi demişti. O da susmuştu, sesi boğazından çıkamamıştı. Giderken düşünceli görünüyordu. Kadının bana bir şey yapmasından korkuyor. Bak bu doğru. Şimdi daha iyi birini bulabilmek için sağa sola koşar, uğraşır. Lisede dersler de kesildiğine göre bu o kızla şurada burada dolaşmaktan daha kolay gelir ona. Üstelik vazo kırmış bir çocuk gibi kendini beceriksiz hissediyordur. Ama içi, vicdanı rahattır biliyorum. Kendi kendine bundan böyle beni el üstünde tutmaya karar vermiştir. Kesik kesik güldü. İşte hepsi bu kadar dedi. Yalnız aklı varsa elini çabuk tutsun. Yakında sevişemeyecek kadar yaşlı sayılacağım. Elleri çarşafı parçalayacakmış gibi kenetlendi. Korku içinde. Ondan nefret edersem elimde ne kalır? Bir çocuk isteyip istemediğini kendi biliyor muydu? Aynada biraz uzaktan koyu renkli ve hafifçe çökmüş bir hayal görüyordu. Bu onun bir sultanınkine benzeyen kısır, verimsiz bedeniydi. Bu beden hiç yaşadı mı sanki? Ben çürüdüm, koktum artık. O ihtiyara gidecekti. Gece yarısı, saklana saklana. Ve ihtiyar Andre'ye yaptığı gibi elin saçlarında dolaştıracaktı. Ona çirkin bir suç ortağı tavrıyla güzelim diyecekti. İnsan evli olmadığı halde gebe kalırsa bu bel soğukluğu kadar iğrenç, mide bulandırıcı bir şey oluyormuş. Bende zührevi bir hastalık var şimdi. Doğrusu bu. Ama ne olursa olsun elini karnında dolaştırarak okşamaktan kendini alamıyordu. Burada, işte burada diye düşündü. Canlı ve kendisi gibi şanssız bir şey. Anlamsız ve yararsız bir yaşam. Kendi yaşamı gibi. Birden ani bir tutkuyla düşündü. O benim olmalıydı. Şekilsiz, sakat da olsa, budala da olsa, çirkin de olsa benim olmalıydı. Ama bu gizli istek, bu karanlık istek o kadar yalnız, o kadar itiraf edilemeyecek ve insanlardan o kadar utançla saklanması gereken bir şeydi ki Marcel birden kendinden nefret etti. 6. Kapının üzerinde önce RF harflerini taşıyan bir arma ve üç renkli bayraklar göze çarpıyordu. Bu hemen içerinin havasını veriyordu. Sonra kocaman tenha salonlara, kocaman cilasız camlardan salona dolan ciddi yüzlü bir aydınlığa giriliyordu. Bu aydınlık altın pırıltılarla gözlerinize giriyor, sonra erimeye başlıyor ve gümüş ışıltılı bir renge dönüşüyordu. Açık renk duvarlar, açık bej, kadifemsi bir boya. Matthew, Fransız ruhu diye düşündü. Fransız ruhuyla dolu bir havuzdu burası. Her yerde o ruh vardı. Yviç'in saçlarının üzerinde, Matthew'nun ellerinde. Bu süzülmüş, ayıklanıp temizlenmiş bir aydınlıktı. Salonların ciddi ve saygılı sessizliğiydi. Matthew kendini uygar bir sorumlulukla dopdolu buldu. Yavaş sesle konuşmak gerekti. Eşyaya el sürmemek, kurcalayıcı zekayı insaflı ve kararlı bir hızla kullanmak ve en önemlisi bir Fransız'a en uygun nitelik olan ağırbaşlılığı unutmamak gerekti. Bütün bunlardan sonra doğal olarak duvarların üzerindeki o renkli lekeler vardı, tablolar. Matthew'nun bunlara bakmaya hiç hevesi yoktu. Gene de Ivic'i sürüklüyor, ona tek kelime konuşmadan, Britanya'dan bir peyzaj, çarmıhta İsa, bir buket, kumsalda diz çökmüş iki Tahitili kız ve Maori süvarilerini gösteriyordu. Ivic konuşmuyordu ve Matthew'nun ne düşündüğünü merak ediyordu. Tablolara bakmaya çalışıyor ama yapamıyordu. Canı sıkılarak, tablolar insanı çekip almıyor, yalnızca dinlendiriyor diye düşündü. Onların benim için var olup olmaması bana bağlı. Onların karşısında bağımsızım. Evet, bağımsız. Bu ayrıca bir sorumluluk duygusu uyandırıyordu ve insan kendini suçlu buluyordu. Bu Gauguin dedi. Üzerinde otoportre yazılı bir etiket bulunan dört köşe bir tabloydu. Gauguin solgun ve dağınık görünüyordu. İri çenesiyle yüzünde rahat bir zeka ve biraz çocuksu, kederli bir kendini beğenmişlik vardı. Ivic yanıt vermedi. Matthew yan gözle ona baktı. Ancak ışığın yanıltıcı parlaklığıyla yaldızlarını kaybetmiş saçını görebildi. Geçen hafta bu tabloyu ilk gördüğü zaman Matthew çok güzel bulmuştu. Şimdi tablonun karşısında duygusuzdu. Zaten tabloyu görmüyordu. Matthew gerçekle ağzına dek doluydu. Üçüncü Cumhuriyet ruhuyla sarmaş dolaştı. Gerçek olan ne varsa hepsini görüyordu. Hepsini, bu klasik ışığın aydınlattığı her şeyi, duvarları, duvarlardaki tabloları, tablolardaki kabuklaşmış renkleri. Yalnızca resimleri görmüyordu. Resimler sönmüş, kapanmıştı ve bu aklı başında dünyada çizecek ve boyayacak, tuvallerin üzerinde var olmayan şeyleri canlandıracak insanların yaşadığını düşünmek korkunç bir şeydi. Bir erkekle bir kadın salona girdi. Erkek potin düğmelerine benzer gözleri, yumuşak beyaz saçları olan bembeyaz, iri yarı bir adamdı. Kadın daha çok bir ceylana benziyor, 40 yaşlarında görünüyordu. Girer girmez evlerindeymiş gibi rahatlamışlardı. Böyle yerlere alışık olmalıydılar. Onlar da gençlik iddiasıyla bu seçilmiş ışık arasında inkar edilmez bir yakınlık vardı. Bu çeşit gençlik en kolay bu sergilerin aydınlığında korunabiliyordu. Matthew karşı duvarın ortasındaki büyük küflü lekeyi gösterdi. Bu da Gauguin. Gauguin fırtınalı bir göğün altında beline kadar çıplak, delilerin sert ve aldatıcı gözleriyle dimdik bakıyordu. Yalnızlık ve gurur yüzünü kemirmişti. Bedeni içi su dolu yumuşak ve etli bir tropik meyvesi olmuştu. Kendine saygısını ve onurunu yitirmişti. O insanoğluna özgü onur ki Matthew ne işe yarayacağını pek de bilmeden korumuştu hep ve gururunu yitirmemişti. Gauguin'in arkasında karanlık bir takım varlıklar, simsiyah şekillerden bir karmaşa vardı. Bu çılgın ve korkunç bedeni ilk gördüğü gün Matthew heyecanlanmıştı ama o gün yalnızdı. Bugün yanında kin dolu bir küçücük insan vardı ve Matthew kendinden utanıyordu. Utançtan da öte, duvar dibinde bir kocaman çamur yığını. Adamla kadın yaklaşmışlar. Tablonun önünde iddialı bir dikkatle duruyorlardı. Hiviç bir adım çekilmek zorunda kaldı çünkü önünü kapamışlardı. Erkek biraz arkaya eğilerek tabloya hoşnutsuz bir ciddiyetle baktı. Buna yetkiliydi, rozeti vardı. Başını sallayıp dilini hoşnutsuzluğunu belirtmek için damağında şaklatarak "Bundan hiç hoşlanmadım," dedi. Kendini Hazreti İsa zannediyormuş galiba. Hele şu siyah meleğe bak arkada, arkasında, yakışıksız, naubali. Kadın gülmeye başlamıştı. Kuş cıvıltısı gibi bir sesle, "Tanrım," dedi, "gerçekten o melek pek uyduruk bir şey." Adam ciddi bir tavırla, "Düşündüğü zaman Gauguin'i sevmiyorum," dedi. Gerçek Gauguin, süsleyen Gauguin'dir. Gri flanelden iyi dikilmiş giysisi içinde dik ve kuru, o çıplak bedenin karşısında durmuş Gauguin'e bebek gözleriyle bakıyordu. Matthew tuhaf bir fıkırdama duyarak döndü. Hiviç gülmekten katılmak üzereydi. Dudaklarını ısırarak umutsuz gözlerle ona bakıyordu. Matthew bir sevinç fırtınası içinde "bana küsmemiş" diye düşündü. Kolundan tutarak onu iki büklüm salonun ortasındaki deri koltuğa sürükledi. Hiviç gülerek kendini koltuğa bıraktı. Saçları karmakarışık yüzündeydi. Yüksek sesle "müthiş, harika," dedi. Ne diyordu? Gauguin düşündüğü zaman "sevmiyorum" mu diyordu. Ya kadın? Aman tanrım, o kadın o adama ne kadar yakışıyor ama. Adamla kadın tereddütle bakınarak duruyorlardı. Gözleriyle hangi tarafa gideceklerini birbirlerine sorar gibiydiler. Matthew usulca, "Yandaki salonda başka tablolar var," dedi. Hiviç gülmekten vazgeçmişti. Keyifsiz bir sesle, "yok," dedi, "kalabalık oldu şimdi." "Çıkalım isterseniz." "Evet, çıksak fena olmaz. Bu tablolar başımı ağrıttı. Biraz dolaşıp hava almak istiyorum." Kalktı. Matthew sol duvardaki büyük tabloya üzgün gözlerle baktıktan sonra arka sıra yürüdü. O tabloyu Hiviç'e göstermek isterdi. İki kadın çıplak ayaklarıyla yerde pembe otlara basıyorlardı. Birinin başında bir kukuleta vardı. O büyücüydü. Öbürü kolunu peygamberlere özgü bir rahatlıkla ileri uzatmıştı. İkisinde de cansızmışlar gibi bir görünüş vardı. Sanki tam maddeye geçiştikleri, canlıdan eşyaya doğru değiştikleri anda yakalanmışlardı. Dışarıda sokak yanıyordu. Matthew bir öpüşün içinden geçtiğini sandı. Kendini tutamadı. İviç dedi. İviç yüzünü buruşturdu, elleriyle gözlerini örttü. Sanki gözlerimi oyuyorlar dedi. Oh, şu yazdan nefret ediyorum. Birkaç adım attılar. İviç hafifçe sendeliyordu. Elleri hala gözlerinin üzerindeydi. Matthew, dikkat edin dedi. Kaldırımın kenarına geldik. İviç birden ellerini indirdi ve Matthew onun gerilmiş solgun göz kapaklarını gördü. Konuşmadan yürüdüler. Bunları herkese göstermemeli dedi İviç. Matthew şaşkın. Yani tabloları mı demek istiyorsunuz? Evet. Matthew alışkın olduğu içten ve tanıdık tonu yakalamaya çalışarak zorlukla konuşuyordu. Herkese göstermeseydiler dedi. Biz nasıl görebilirdik sonra? İviç sertlikle görmeyi verirdik dedi. Sustular. Matthew bana hala kızgın diye düşündü. Sonra birden dayanılmaz bir gerçekle burun buruna geldi. Beni ekip gitmek istiyor diye düşündü. Şimdi bütün istediği bu. Aklında uygun bir ayrılık cümlesi arıyor. Bulur bulmaz eyvallah deyip gidecek. Ama ben gitmesini istemiyorum. İstemiyorum. Korkuyla tekrarladı. İstemiyorum. Yapılacak belli bir işiniz var mı diye sordu. Ne zaman? Şimdi. Hayır yok. Canınız dolaşıp hava almak istediğine göre. Acaba dedim benimle Daniel'e kadar gelir miydiniz? Montmartre Caddesi'ne kadar. Kapının önünde ayrılırız. Belki sizi bir taksiye bindirmeme de izin verirsiniz. Yurda kadar yürüyemezsiniz nasıl olsa. Teşekkür ederim. Nasıl isterseniz. Ama ben yurda dönmeyeceğim. Boris'e gideceğim. Gitmiyor. Bu onu bağışladığını göstermez. İviç insanlardan ve bulunduğu yerden ayrılmaktan hoşlanmazdı. Onlardan nefret bile etse. Çünkü gelecek onu korkuturdu. En tatsız durumlarda bile bir kaçamak bulur ve kendini somurtkan bir duygusuzlukla koşullara koy verirdi. Ama ne olursa olsun Matthew memnundu. İviç'in yanında oldukça onun düşünmesine engel olacaktı. Durmadan konuşarak yanında bulunuşunu zorla kabul edebilirse, onda doğacak o öfkeli ve hor gören düşüncelerin bilinçlenmesini geciktirmiş oldu. Hemen hemen konuşmak, ne olursa olsun konuşmak gerekti. Ama Matthew söyleyecek, anlatacak bir şey bulamıyordu. Sonunda beceriksizce, sergi, biraz olsun hoşunuza gitti mi? Diye sordu. İviç omuz sikti. Tabii. Matthew alnındaki terleri silmek istiyordu ama cesaret edemedi. Bir saat sonra o, yalnız kalacak ve beni düşünerek suçlayacak. Kendimi savunamayacağım. Buna engel olmam gerek. Öylece gitmesine izin veremem. Ona anlatmalıyım. Ona doğru döndü ama biraz vahşi, ürkek gözlerini gördü. Sözcükler boğazında düğümlendi. İviç birden, deli miydi acaba diye sordu. Gauguin mi? Sanmam. O tablo için mi soruyorsunuz bunu? Gözleri için. Sonra o arkasındaki siyah şekiller vardı. Kulaklarına bir şeyler fısıldıyorlardı sanki. Sesinde gizli bir özdeyişle, güzel adammış diye ekledi. Matthew şaşırmıştı. Bakın hele, sahi mi? Bu benim hiç aklıma gelmemişti. İviç'in böyle ünlü ama ölmüş insanlardan öyle bir söz edişi vardı ki Matthew şaşırtıyordu. Büyük ressamlarla eserleri arasında hiçbir bağ kurmuyordu. Tablolar her zaman, her zaman var olmuşlardı onun gözünde. Ve elde edilmesi özlenen, güzel, şehvetli şeylerdi. Ressam ise insandı. Herkese benzeyen, herhangi bir insan. Güzel miydi? Hoşa giden, zarif bir insan mıydı? Metresleri var mıydı diye düşünürdü. Bir gün Matthew ona Toulouse-Lautrec'in tablolarını sevip sevmediğini sormuştu. İviç, öf! Ne korkunç, ne berbat şey diye yanıt vermişti. Öyle çirkin adam ki, Matthew gururunun kırıldığını hissetmişti. İviç ısrarla, evet güzel adammış dedi. Matthew omuz silkti. İviç Sorbon'un kişiliksiz kız gibi kırıtkan oğlanlarını gözleriyle yiyebilirdi. Hem de keyfince, istediği kadar. Hatta bu, Matthew'un hoşuna bile gidiyordu. Onun iki rahibeyle birlikte yürüyen küçük bir oğlana, bir öksüzler yurdu öğrencisine, uzun uzun baktıktan sonra galiba ben sapıklaşıyorum dediği gün onu bu haliyle ne kadar cana yakın bulmuştu. Kadınları da onları da güzel bulabilirdi ama Gauguin'i değil, hayır. Bu güzel tablolar yapmış olgun adamı değil, ben dedi. Ben onu sevimli bulmuyorum. İviç alayla dudak büktü ve sustu. Matthew aceleyle, ne var İviç diye sordu. Onu sevimli bulmadığım için bana kızdınız mı? Hayır ama niye böyle söylediğinizi anlayamadım. İşte öyle. Bana öyle geldi de ondan. O kadar kendini beğenmiş ki gözleri balık gözü gibi bakıyor. Evet, saçıyla oynamaya başlamıştı. Yüzünde yavan bir inat vardı. Renksiz bir sesle, soylu bir duruşu var dedi. Matthew aynı renksiz sesle, yani azametli, kurumlu demek mi istiyorsunuz dedi. Evet sessizce güldü. Tabii tabii. Neden tabii diyorsunuz? Çünkü sizin buna kurum azamet diyeceğinizi biliyordum da ondan. 9. ayrımın sonu sayfa 77.